Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programında yardımcı doçent doktor Fırat Erdoğan Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Hocam normalde bu programın moderatörlüğünü siz kendiniz yapıyorsunuz.
Estağfurullah.
Fakat sizlere sorulmak üzere gelen sorulardan dolayı biz de istedik ki sizi konuk edelim.
İş başa düştü
diyorsunuz. Her zaman arada sırada yapıyoruz bunu zaten.
Evet, evet.
Hocam sorularımızdan biri, belki daha önce de soruldu bu ama, beşinci hastalık nedir diye tekrar bir soru gelmiş.
Bence isminden dolayı ilgi uyandırmıştır. Yani yoksa çok beşinci hastalık sorsanız ben ne zaman gördüm? Belki bir senedir hiç gördüğümü hatırlamıyorum. Biz daha önce belki program arşivinden merak eden dinleyenlerimiz bulur. Döküntülü hastalıklar diye bir program yapmıştık. Orada evet. İşte kızıl kızamık kızamıkçık
hepsini
tarzı bir hastalıktır orada, demiştik.
Evet.
Hatta siz de yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi vaktiyle bu döküntülü hastalıkların hepsi birbirine benzediği için bir grupta toplamaya karar vermişler. İşte birinci hastalık, ikinci hastalık diye isimler konmuş. Birinci hastalık kızamıkmış mesela. Bunların bir kısmı Türkçe'de de karşılık olarak bir isim bulunca ve yaygınlaşınca numaraları unutulmuş, isimle kalmış. Ama iki hastalığımız var. Beşinci ve altıncı hastalık. Beşinci hastalıkta viral virüs dediğimiz mikroplara bağlı ortaya çıkan döküntülü bir hastalıktır. Eritema infeksiyozum tam adı. Basit geçen üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri veren ancak daha sonra ciltte döküntüler yapan bir hastalık. Çok fazla ayırt ettirici özelliği yok. Özellikle yüzde kelebek kanadı şeklinde döküntülere neden oluyor. Tokatlanmış yanak görüntüsü deniyor. Tamamen selim seyirli, dediğim gibi hiçbir risk ifade etmiyor aslında, ama hastalığın etkeni olan parvovirüs gebelikte hastayı enfekte ederse eğer ciddi tablolara neden olabiliyor. Anne karnındaki bebekte problem olabiliyor. Ama onun dışındaki büyük çocuklarda parvovirüse bağlı aplastik anemi çok nadir görülen bir durum. Kemik iliği baskılanması. Dediğim gibi selim seyirli, sadece ciltte döküntülerle giden bir hastalıktır. Bir özellik arz etmez esasında.
Hocam reçel, pekmez dahil şekerlere ne zaman tanışmalı diyor bebek. Anladığım kadarıyla
muhtemelen.
Soruyor.
Evet. Şimdi bu maalesef işte çok da ismini zikretmeyelim bir hanımın piyasada yaptığı geniş propagandalardan sonra hani şeker zehirdir, şekerden kaçının mevzuları gündeme geldi. Esasında biz çocuk hekiminde, çocuk beslenmesinde evet hani erken yaşlarda şekerle beslenmeye karşıyız doğal olarak, ama daha önceliklerimiz vardır. Yani tuzdan sakındırmak bizim için daha mantıklıdır. Bir yaşından küçük çocuğa işte sütü direkt içirmek bizim için daha sıkıntılıdır. Katkı maddeli gıdalar, boyalı maddeler, işte koruyucu maddelerle oluşturulmuş ambalajlı gıdalar bizim için her zaman çok daha önemlidir bu manada. Şimdi şekerle ne kadar geç tanıştırsak o kadar iyidir sözü çok çok anlamlı değil. İnsanların temel gıda maddeleri işte proteinler, yağlar, karbonhidratlardır. Bunlardan işte proteinler yapı taşıdır. Yağlar ve karbonhidratlar daha çok enerji kaynağı olarak kullanılır. Çocuklar bizim gibi değil. Yani biz aldığımız, yaktığımız eşitlediği zaman problem kalmıyor. Çocuklarda alınan her zaman daha fazla olacak ki büyüme gelişme için gerekli ham madde, enerji, akaryakıt sağlansın diye. Bunu sağlamanın da en kolay yolu karbonhidratlar aslında. Önemli olan burada çocuğu şekerden sakındırmak değil. Çünkü şekerden sakındırmakla ekmekten sakındırmak, hamur işinden sakındırmak arasında bir fark yok.
Evet.
Önemli olan abartılı şekerden ve neyin yerine şekerden sakındırmaktır. Bir çocuk çorbasını içmiş, işte köftesini yemiş, arkasından makarna yesin mi? Yesin tabii ki. Bunun içinde kompleks karbonhidratlar var. Burada da aldığı şeker aslında bu manada. Ama sorulan şey basit anlamda şekerse, yani bakkalda satılan şekerden sakındıralım diyorsanız tabii ki sakındırın. O şekerin hiçbir faydası yok insan vücuduna. Çok miktarda boya maddesi, katkı maddesi, koruyucu madde içerdikleri için birçok zararları da ihtiva etmektedirler. Çikolatanın içindeki şekere bir nispeten daha kolay bakabiliyoruz. Daha anlayışlı bakabiliyoruz. Bir yaşından sonra bir çocuk yemeklerden sonra yiyorsa, yedikten sonra dişlerini fırçalıyorsa çikolata yemesinde çok büyük bir mahsur yok. Erken yaşlarda şeker verirsek ne olur? Şekerli gıdayı direkt verirsek ne olur diye. İşte burada da hani reçel pekmezden bahsediyorsanız eğer, bunları aldığında diğer gıdalar almıyor. İşte anne sütünü reddediyorsa, çorbasını yemiyorsa bu belki bir engel teşkil edebilir. Yoksa sağlıklı doğal şekerleri tüketmeniz öyle çok öcü değildir bizim açımızdan. Önemli olan ne ölçüde tükettiğinizdir.
Evet.
Çok abartılı tüketiyorsanız obez olup erken ölüme de sebep olur bu manada şeker ama. Ama dediğim ben hep şeker derken şekerden bahsediyorum. Yani ambalajlı işte bakkal ürünü olan şekerleri kastediyorum. Evet onlarla hiç tanıştırmasanız daha iyi esasında.
Evet hocam, aslında bu şeker konusuna girmişken bu aratı parantez açıp da şekerin dişlerle alakalı olan kısmını da biraz açsak.
Dişlerle ilgili kısım aslında hani bu tip işte yalanarak tüketilen, kırılarak tüketilen şekerlerin birçok zararı vardır. Faydası da yoktur kabaca. Bir sürü zarar ihtiva ettiği için, ama bunların aslında dişe çok fazla bir zararı yok. Yani çok fazla katır kutur kırmıyorsanız bu şekerler dişe çok yapışıp kalan şekerler olmuyor genellikle. Kaliteli, yoğun kaliteli kakao içeren bir çikolata çocukta bir besin öğesi olabilir. olarak değerlendirilebilir. Ölçülü ve yerinde olmak şartıyla. Ama bu çikolatalarda karamelli şeker grubuna girdiği için diş çürüğü yapabilirler. O yüzden orada kalacak şeker artıkları bakteri üremesine neden olmasın diye diş fırçalamak şiddetle önerilir. Ama zaten çocuklarda biz günde 3 kere diş fırçalamayı öneriyoruz. Ha üstüne bir de böyle karamelli şeker, yapışkan şeker grubundan bir şey tüketilmişse hemen arkasından diş fırçalanmalıdır mutlaka.
Bunun belli bir süresi olması gerekmiyor mu hocam? Yani bir yarım saat kadar beklenmeli gibi bir şey söyleniyor.
Yok, bunu diyemezsiniz. Belli bir süreden sonraya kalırsanız aslında problem teşkil eder. Hmm. Yoksa şeker yapıştı dişinize. Bunu bir an önce temizleyin, bir an önce kurtulun.
Peki çocuklarda diş fırçalama alışkanlığına kaç yaşında başlanmalı hocam?
Şimdi diş fırçasında problem yok. Diş fırçalamakta problem yok. Diş macununda problem var genel ihtiva anlamıyla. Bir çocuğun diyelim 4 tane dişi çıkmıştı. 14 aylık bir kuzu. Buna ne yapalım? İşte basit bir tülbent, temiz bir bez içme suyuna batırılır. Annesi dişin üzerine ovalayarak temizler. Bu bir. İki, diş fırçası kullansak ne olur? Tabii ki hiçbir şey olmaz. Bunu da kullanabilirsiniz. Hatta çocuklar suyla oynamayı çok sevdikleri için yani memnuniyetle diş fırçalarlar. Diş macunu kullanmakta problem var mı? İşte normal diş macunlarının yüksek flor içerikleri var. Evet. Çocuk diş macunları yine tatlandırıcı, kokulandırıcı çeşitli maddeler içeriyorlar. Çocuklar da bu diş macunlarının çoğunu yiyorlar maalesef. Yiyorlar. Bu ileri vadede problem yapar mı diye endişeler var. Yoksa diş macunu hiç kullanmıyorsanız istediğiniz kadar fırçalayın. Her yaşta fırçalayın. Hiçbir mahsuru yok.
Hocam, sünnet için doğru yaş ne zamandır diye bir sorumuz var.
Şimdi sünneti iki manada ele alabiliriz. Birincisi inançlarımız gereği sünneti seni ifa etmek amacıyla olan sünnet. Bir de tıbbi anlamda sünnet. Bu bazen ikisi bir arada bir şey ifade eder. Bazen birbirini destekleyen şeyler olarak ifade eder. Bir kere sünnet hani ibadet kastıyla yapılan kısmını bırakıyoruz. Tıbbi manada da önerilen bir ameliyedir. Hali hazırda Amerika'da birçok gayrimüslimdeki Yahudilerde zaten sünnet var bizim dışımızda da. Evet. Hristiyanlar bile sünnet oluyor. İdrar yolu enfeksiyonu riskini 35'ten 1'e indirdiği biliniyor. Feniz kanserlerini çok çok azalttığı biliniyor. Çok basit bir ameliye, çok basit bir işlem. Bu sayede enfeksiyon riskiniz sıfıra iniyor. Kanser riskiniz çok azalıyorsa herkes bayıla bayıla sünnet oluyor doğal olarak. Ha biz farklı sebeplerden dolayı oluyoruz ama biz de bunlardan tıbbi faydalarından istifade etmiş oluyoruz. İdeal zaman için şunu söylemek lazım. Sünnet için ideal zaman yoktur. Biz ne kadar erken olsa o kadar hoşumuza gider. Ama 1 yaşından önce herkes sünnet olsun veya 5 yaşından önce herkes sünnet olsun diye bir talebim yok. Tıbbi ihtiyaç var ise yani sünnet derisinin darlığı yapışıklığı gibi bir sebepten olacaksa zaten ürolog çocuk cerrahı görür ve hemen şu tarihte gelin sünnet olun derler. Evet. Yok inançlarımız gereği olacak. Bir an önce olsa bunu tercih eder miyiz? Evet ederiz. Şu an asıl belirleyici faktör bize göre başarı yüksek bir kere. Yani eskiden ortaokul mezunu sünnetçiler sağlık memurları bunu yapıyor idi. Şimdi artık her yerde uzman hekimler tarafından yapılıyor. Pek çok yerde çocuk cerrahı ürolog yapıyor bunları. Böyle olduğu için hani yapıma ait bir şey beklemiyoruz. Her yerde mükemmel bir sonuç çıkıyor zaten. Biz en çok şu polemiğe giriyoruz. Anestezi verelim mi, lokal anestezi mi verelim, genel anestezi mi verelim diye. Biz aileler ve bizim gibi olayın dışındaki çocuk hekimleri mümkünse anestezi vermeden yapalım istiyoruz, lokalle yapalım istiyoruz. O zaman da genel anlayış bir aya kadar lokalle yapılsın, büyüklere genel anesteziyle yapılsın diye bir kanaat var. Bunu konuşmak lazım. Yoksa hani lazerle mi yapalım? İşte küpe metodu varmış, yüksük metodu varmış. Bunlar çok çok önemli değil esasında. Yapan hekim arkadaş hangisini iyi yapıyorsa öyle yapsın. Çok da anlamlı değil.
Ya hocam anladığım kadarıyla yani bir hafta bile olmuş olsa yapılabilir yani.
Yani bir günlükken bile yapılabilir. Zaten bizim endişemiz hani verilecek anestezik madde etkisi de sarılık artar mı vesaire evet. gibi sebeplerle. Evet. Genelde Dünya Sağlık Örgütü de 15. günden sonra öneriyor ama bir aya kadar yeni doğan sünneti tavsiye ediliyor. Ama şuna dikkat etmek gerekiyor. Yani ifrat tefrit ikisi de mahsurlu. İlla ki anestezi verelim, uyutalım, uyuşturalım, öyle yapalım diye tutturmanın da çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum ama yeri geliyor 2,5 yaşında çok haşarı bir olan çocuğu sünnet olacak. Yani oyun oynarken zapt edemediğiniz bir çocuğu sünnet olurken hatta zapt edemiyorsunuz. İşte iki kişi elini, iki kişi ayağını tutmuş, biri karnına dirseğini dayamış. O hekim arkadaş nasıl çalışır, ne kadar kaliteli bir iş çıkar piyasaya. Ondan sonra çocuk 15-20 gün geçmiş, her gece uykusundan uyanıyor, biri pipimi koparıyor diye bağırıyor çocuk. Bunu da açıklayamıyorsunuz. Böyle olunca uyutarak yapmak daha mantıklıymış gibi gözüküyor.
Gözüküyor ama herhalde bir psikolojisini de düzeltmek amacıyla herhalde 6-7 yaşları da bekleniyor diye.
Öyle bir rivayet de var ama bunların hiçbiri şey değil, kanıtlanmış çalışma değil. Herkes kendi kanaatini bildiriyor sadece. Sünnet olun, ne zaman olursanız olun, ne kadar erken olsanız o kadar iyi olur diyelim. Hani öyle bitmiş olsun mesela.
Peki. Hocam çocuklar korkulu rüya görür mü?
Bunu çocuklara sormak
yani,
lazım.
Nasıl anlarız bunu? Yani tabii korkarak uyanıyorlar orada ağlayarak ya da.
Orada aslında birkaç şey var. Korkulu rüya görür mü? Görür. kabus görür mü? Tabii ki görür. Bunlar da bir, biz özellikle televizyon seyretmesin istiyoruz çocuklar. 2 yaşına kadar hiç seyretmesin. Daha sonra da mümkün mertebe en az seyretsin. Sanıyorum bu gündüz seyredilenler kaydedilip gece rüyada görülüyor desek, hani tıbbi olarak kanıtlayamayız bunu ama böyle bir gözlemimiz var. Bunun dışında 2-4 yaş arası görülen gece terörü dediğimiz bir hadise var. Çocuk gece uyanıyor. Şuursuz bir şekilde çığlık atarak ağlıyor, bağırıyor, katılıyor çocuk aile. İşte yarım saatte ancak susturuyor. Çocuk sabah kalktığında bunu hatırlamıyor bile bazen. Bunlar belki böyle korkulu rüyalar görüyor mu diye aklımıza gelmiyor değil ama hani böyle bir çocuk rüyasında ne görüyoru açıklayacak bir kayıt sistemimiz yok. Böyle bir bilgimiz yok. Çocuk rüyada gördüm, korktum, yılan gördüm diyebiliyor. Görür prensip olarak ama bu bazen kullandığımız grip ilaçlarından dolayı bu tip şeyler görüyoruz. Pseudoefedrin dediğimiz uyarıcı özellikle etken maddeli olan ilaçlarda böyle kabus görmeler olabiliyor. Ama neticede sorunun cevabı şu, çocuklar kabus görür, rüya görür.
Ya sonuçta yetişkinler de gündüz yaşadıklarının birçoğunu gece görüyor hocam.
Evet.
Yani oradan yola çıkarak da bu söylenebilir.
Muhtemelen böyledir diyoruz. O yüzden gündüz ne seyrettirdiğinize dikkat edin çocuğa.
Evet. Hocam aşıları yaptırmasak olur mu diye bir soru var ama bunu daha önce de yanıtladığınızı
daha önce de evet konuşmuştuk. Maalesef bir yere oturtamadığımız sorulardan bu. Şimdi bu konuya birkaç bilgi verelim gene biz hani soru sorulmuş cevaplamış olalım da. Aşıları niye yapıyoruz? Aşıları çok sık görülen öldürücü, sakat bırakıcı özelliği olan mikroplara karşı bir bağışıklık oluşsun diye yapıyoruz. İşin esprisi şudur. Vücudunuza rakamlar ve senaryo tamamen hayali. 100 tane kızamık mikrobu girse, bu 100 tane kızamık mikrobu sizin vücudunuza ciddi bir zatürreye sebebiyet verse, buna bağlı çocuğunuz ölebilir mi? Evet. Böyle şeyler var. Özellikle daha önce kızamıkla hiç tanışmamış bir toplum kızamık mikrobunu ilk defa gördüğünde yıkım olabiliyor. İşte Faroe Adaları'nda 1900'lerde bir salgın olmuş. Ada nüfusunun yaklaşık %25'i ölmüş kızamık salgınından dolayı. Şimdi memleketimizde kızamıktan ölen bir Allah kulu yok çok şükür. Kimseyi görmüyoruz. Ben ortaokuldayken ön sıramda oturan arkadaş çocuk felci geçirip işte bir ayağını neredeyse hiç kullanamıyordu ama şöyle düşünün, bir yetişkinin bir bacağı normal bacak, öbür bacağı kolu kadar. Çocuk felci böyle yapıyor adama. Böyle bir tablo çok şükür ben ta ortaokulda tesadüfen gördüm ama doktor olarak hiç görmedim. Şimdi biri çıkıp bana kızamık aşısı yaptırmayalım dese ben bunu anlamlı bulmam. Yani vakti gelmiş bir ada nüfusunun %25'in ölümüne sebep olmuş bir hastalıktan koruyan bir şey varsa beni yaptırırım. Çocuk felci ben bir tane gördüm, aman kimse çocuk felci olmasın, ne olursa olsun diye bu aşıyı yaptırırım. Ama bunlarda sıkıntı şu, işte 100 tane ciddi mikrop girdiğinde bunun şifresi daha önce vücut tarafından çözülmüşse 100 tane ya da 500 tane önemli değil, vücut buna karşı kendini savunabiliyor. Aşı dediğiniz şeyde de ya sayıca azaltılmış işte 3-5 kızamık mikrobu gibi ya da özürlü hale getirilmiş mikrobik hastalık yapma kapasitesi düşürülmüş kızamık mikropçukları vücuda veriliyor. Vücut deniyor ki bakın bu kızamık dikkatli olun, vücut buna karşı özel askerler üretiyor. Yarın kızamık mikrobunu gördüğü zaman onun için hazır kodlanmış, şifrelenmiş antikorlarını yedekten hemen çıkarak onunla mücadele ediyor. Olayın özü bu.
Evet.
Bu çok mantıklı bir şey. Birçok hastalık için internete girip işte kızamık aşısının faydaları deyin, boğmaca aşısının faydaları deyin. Dehşet rakamlar çıkıyor. Yani dehşet rakamlar çıkıyor ama. Yüz binlerin, milyonların evet, ölümünden kurtarmaya vesile olmak hocam söz konusu. Ha buna ait bir takım konuşulan şeyler var. Şu var. İşte içlerindeki etken maddeler işte tiomersaldir, civadır, alüminyumdur. Bunların zararları var mıdır? Şimdi olaya şu gözle bakmak lazım. Biz vücuda aşı adı altında kimyasal bir ajan veriyoruz. Bu Allah yapısı gökten zembillenmiş bir şey değil. Bunun bir zararı olduğunu biz de biliyoruz zaten ama astarı yüzünü kurtardığı için veriyoruz bunu. Bir tarafta işte %5 ölüm ihtimali, bir tarafta %1 aşıya bağlı sekeli ihtimali deseniz herkes bu tarafı seçecek zaten. Belli bu. Ama abartılıyor mu? Evet maalesef abartılıyor. Her 2-3-5 yılda bir devlet genişletilmiş aşı bağışıklık programını genişletiyor maalesef. Daha da genişletiyor. İşte o mikroba karşı da aşı yapalım, bu mikroba karşı da aşı yapalım. Hani nerede durmamız gerektiği konusunda evet bir grup insan haklı olarak endişe ediyor. Yani iş biraz hani çığırından çıkmış gibi. Sürekli 5 senede bir yeni bir aşı piyasaya çıkıp dünyanın en önemli aşısıymış gibi tanıtılıyor. Bir müddet sonra devlet de baskılara dayanıyor. Bunu rutin takvime alıyor. Bu nereye kadar gidecek o da bir soru işareti. Tabii küçük bir soru işareti var ama prensip olarak mutlaka aşılanalım.
Evet hocam. Hocam sistit nedir?
Sistit mesane iltihabı demektir. Mesane iltihabı çocuklardan yani idrar yolu iltihabı gibi konuşmak lazım. Erkek ve kız çocukta işte dışarıya tam idrarın çıktığı yerden başlatın. Yukarıya doğru bir tane toplayıcı kanal vardır. O toplayıcı kanal mesaneye kadar çıkar. Mesaneden yukarıya iki tane daha kanal çıkar. Bunlar da iki böbreğe gider. Özellikle bu mesane ve civarındaki iltihaplara sistit denir. İdrar yaparken yanma, acıma, sızlamayla kendini gösterir. Bazen ateş, karın ağrısı, kusma da yapabiliyor. Tek önemli olduğu grup aslında küçük yaştaki özellikle daha henüz gördüğümüz bez takan çocuklarda sık tekrarlayan enfeksiyonların neden olabiliyor bu tip şeyler. Ve bir de hani büyük çocuk mesela 7 yaşında bir kız çocuğu sık sık tuvalete gidip geliyor, çişim yaparken yanma oluyor derse zaten tanı çok kolay konuyor. Ama işte 2 aylık bir bebek gelmiş, idrar yolu iltihabı olmuş, sadece deli gibi ağlıyor sabaha kadar. Bu gazdandır deyip önemsemeyip eve de gönderebiliyorsunuz ama idrar yolu iltihabı deyip hastaneye de yatırabiliyorsunuz. Bu küçük yaş grubu için önemlidir tanısı aslında. Dediğim gibi idrar yollarının iltihabıdır. Az az sık sık idrara gitme, idrar yaparken yanma, acıma, sızlama gibi spesifik belirtiler. Bir de bunun yanında karın ağrısı, kusma, ateş gibi non spesifik belirtiler yapar. Basit bir idrar tahliliyle tanı konur, antibiyotikle de tedavisi mümkündür.
İleriye dönük bir sıkıntısı olur mu hocam?
Bir yani kere iki kere ise bunun
falan
çok
tarzı böyle.
Yok, hiç ilgisi yok kesinlikle kısırlıkta. Ama tekrarlıyorsa altta yatan bir problem var anlamına gelebilir. Reflü, taş, kist vesaire gibi. Bunu mutlaka verifiye etmek lazım, araştırmak lazım.
Hocam ilk bölümümüze bir ara vereceğiz ama bir sorumuz daha soralım. Cep telefonunu kaç yaşında vermeliyiz diyor. Yani biraz hastalığında dışına çıkıyoruz. Hocam aslında bu önemli bir problem halinde şu anda. Bunun içerisine televizyonda girer, tablette girer, cep telefonunda girer, elektronik olan her şey giriyor.
Aynen öyle. Biz sanıyorum bir buçuk önce bir programda bundan bahsetmiştik. Yani teknoloji bağımlılığına ait. Şimdi cep telefonunu verelim, vermeyelim. Niye verelim, niye vermeyelim? Bir kere vermemiz için bir sebep yok. Yani çocuk cep telefonu ne yapacak? İki, bir şey yapacaksa ne zararlar olabilir? Radyasyon etkisi, elektromanyetik dalga etkisi falan olabilir mi diye iddialar var ama kanıtlanmış bir şey yok. Hani tıp pozitif bilim dalı, o yüzden böyle bir şeyden bahsedemeyiz. Görme bozukluğu yapar mı? Yapar aslında, yapabilir ama hani bu konuşulmaya değer bir bozukluk şekli değil. O da çok çok ciddi bir şey değil. Ama özellikle psikolojik problemler yapacağı kesin. İçe kapanma, sosyal ilişkilerdeki gerilik vesaire gibi. Bunda çok vakit geçirip yapması gereken şeyleri yapmama, bunda çok vakit geçirip yemek, normal öğün yemek yemeyip de sürekli abuk subuk şeyler atıştırma, abur cubur yeme gibi şeyler. Uykusunu, uyku düzenini bozmak gibi sebeplerden dolayı yasak. Yoksa cep telefonu eline aldı, işte radyasyonu, kanser oldu, böyle bir şey yok. Ama cep telefonu net bir şekilde zararlı.
Hocam aslında çok geniş bir konu bu cep telefonu ya da elektronik aletlerin bağımlılığıyla alakalı. Sizin o yaptığınız röportajınız vardı. Burada mesela siz orada ilginç bir şey söylediniz. Siz kışın çıkartın çocuğunuzu, hasta olsun gelin ben tedavi edeyim.
Estağfurullah.
Ama onun psikolojik verdiği zararları belki 10 yılda düzeltemeyeceksiniz
kesinlikle,
demiştiniz.
Kesinlikle, kesinlikle öyle ama özellikle hani olayı bu kadar söylediniz, hani bu iddialı bir şey ama çocuk İstanbul'da bile aşağı yukarı Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart 5 ay soğuk hava olarak geçer. Evet. Aileler niyeyse parka, bahçeye çıkmamak için yeminlidirler, evde kalırlar. Ya evde kalın, satranç oynuyorsanız problem yok. Evde kalıp yatıp uyuyun, dinlenin, ders çalışın, ödev yapınsa tamam problem yok ama evde geçirdiğiniz her saatin, işte her bir saatin ne kadarını televizyonda seyrediyor, tablette, bilgisayarda, bilmem nerede geçiriyor. Emin olun o 5 aylık dönemde çocuğun huyu bozuluyor bir kere.
Evet.
Çocuk eğlence olarak işte bowling oynayacak. Bowling gibi de bilgisayarda oynamak istiyor ondan sonra. İşte çeşitli aletler var. Evde hareketler yapılarak tanınan, işte ismini zikretmeyelim marka isimleriyle. Evet. Adam futbolu bile orada oynamaya başlıyor bir müddet sonra. Ondan sonra dışarıda o plastik topu yuvarlamaktan da zevk almıyor. Ya millete çıkın top oynayın tavsiyesinde bulunuyormuş gibi oluyoruz ama öbürü emin olun sigara içmek gibi bir zarar. Futbolun zararları belli, yani belli bir yerden kötüye götürmez sizi. Çocuk buna bağlı olarak dışarıda arkadaş edinmiyor, dışarıdan keyif almıyor. Yazı da evde geçiriyor. Bundan sonra obez oluyor. Obez oluyor en azından. Diyabet hastası oluyor en azından.
Evet. Hocam birinci bölümde hastalıklardan bahsettik. Fakat şurada da bir sorumuz var. Hepatit A, B, C, D diye devam ediyor. Bunlar hastalıklarımız var. Kısaca bir açıklamanız mümkün mü hocam?
Şimdi şöyle, hepatit karaciğerin iltihabı demek. Hani ilk bölümde sistit mesanenin iltihabı dedik. Bir organın Latince adının sonuna IT harflerinin eklenmesi organın iltihabı anlamına gelir. Otit kulak iltihabı, tonsilit boğaz iltihabı gibi. Hepatit de karaciğerin iltihabıdır. Ama bunlara en sık neden olan mikroplar bir araya gruplanmış. Bazı mikropların özellikle karaciğeri tuttuğu, karaciğeri etkilediği, neredeyse başka organları tutmadığı gösterilmiş. Aslında geniş manada bunlara hepatotropik virüs demek lazım. Yani karaciğeri seven mikroplar. Böyle olunca 1000 tane hepatit, hepatotropik virüs sayılabilir. Ama bunların meşhur olan 5-6 tane sayılır. İşte hepatit A, B, C, D, E, G var. Birkaç tane daha var ama tam adı konmamış yani bunlar. Son, basit biyokimyasal, basit yapısal ayrılıklarına bakarak yeni isimlendirmelere gidip hepatit Z mikrobuna kadar gidebilir yani bunlar. Bunların arasında birkaçı önemlidir. İşte hepatit A, B, C'yi özellikle çok konuşuruz. Hepatit A özellikle ağız boğaz yoluyla bulaşan, yeme içmeyle bulaşan, özellikle içme suların besinlerin temizliğine dikkat edilmemesi durumlarında ortaya çıkan karın ağrısı, kusmayla giden bir durumdur. Sıklıkla geçirilir. Memleketimizde çok sık gözükür. Evet. Problem genellikle teşkil etmez. Hepatit B'lerde kronikleşme, siroza dönme, kansere sebebiyet verme gibi özellikler açısından hepatit B anlamlıdır. Taşıyıcılık yaklaşık %10 civarındadır. Hepatit A gibi kolay bulaşmıyor Allah'tan. Kan kan ürünlerinin nakliyle vesaireyle bulaşır genellikle. Hepatit C hakeza diyaliz hastalarında ve kan ürünü almış kişilerde bulunur. Hepatit D'nin genellikle tek başına hastalık oluşturamaz. Hepatit B ile birlikte hastalık oluşturabilir. Hepatit D'de çok fazla önemi olan bir hastalık değildir. Gebelikte geçirilmesi önem arz eden bir hastalıktır. Bunlar karaciğeri etkilediği için karaciğerin fonksiyonlarını bozucu etki gösterirler. Bunlardan da en sık görüleni sarılıktır zaten. Yani bir adam hepatit olmuşsa sarılık olur. Kural değildir ama hepatit olmuşsa sarılık olma ihtimali vardır anlamına gelir ama kanamaya eğilimi de artar. Pıhtılaşma faktörleri de bozulur. Böyle bir spektrumdur aslında.
Tanı tedavisi kolay mıdır hocam?
Akla geldiği anda tanısı kolaydır. Yani bir tahlil alırsınız, sonuç vardır ya da yoktur olarak çıkar zaten. Yani bu manada kolay. Yani tedaviye genellikle ihtiyaç göstermez. Basit sıvı tedavileriyle düzeliyorlar. Kronikleşirlerse de maalesef kaydeder bir tedaviler yok. Böyle uzun yıllar hasta sıkıntı çekiyor.
Hocam peki hepatit B aşısı sonrası kan testi yaptırmak gerekir mi?
Şu an normalde aşılama 0-1 6. aylarda rutin olarak yapılıyor Türkiye'de.
Yani tuttu tutmadı tarzında herhalde sorulmuş.
Eskiden bakıyor idik. Evet, anti-HBs dediğimiz tetkike bakıp bunun yüksekliğine ve yeterliliğine, yetersizliğine bakıyorduk. Ancak şu an son kanaat, yapılan aşıya bağlı olarak antikor üretme şifresi diyelim hafızamızda, memori sellerimizde saklandığı için bir adama anti-HBs'e baksanız negatif bile çıksa bu adam aslında mikrobu gördüğümü tekrar üretme kapasitesine sahip antikorlarını denerek rutinde tekrar anti-HBs'e bakılması öneriliyor şu anda.
Hocam Akdeniz anemisi testinin önemi diye bir sorumuz var ama yani
önemi vardır. Evet, Akdeniz anemisi testinin.
Şimdi normalde şöyle, de yaptırmak gerekir mi böyle bir şey?
Rutin yapılmıyor. Hayır, şüphelenilirse yapılıyor. Şimdi Akdeniz anemisi bizim özellikle Akdeniz civarında gözüken, bizim değil aslında, Doğu Akdeniz havzasının hastalığıdır. İşte bizde, Suriye'de, Lübnan'da, işte İsrail'in işgal ettiği topraklarda sık görülen bir hastalık çeşididir. Normal şart genetik özelliklere dayanan bir hastalıktır. Önemi şudur, kan tahlili alırsanız çocuktan kansızlık çıkar. Memleketimizde %90'ın sebebi demir eksikliği anemisidir. Talasemi taşıyıcılığı da aynen demir eksikliği gibi görüntü verir. Yani düz bir kan sayımıyla baktığınızda bu demir eksikliği anemisi mi, talasemi taşıyıcılığına bağlı anemi mi ayırt edemezsiniz. Ayırt edemediğiniz zaman hastaya demir tedavisi verirsiniz. Ya bu niye düzelmiyor? Acaba atladığımız başka bir şey var mı diye endişe edilebilir. Bir önemi budur. İkincisi, evet, ve daha önemlisi, taşıyıcılığı Türkiye'de yaklaşık %2.1 bildiğim kadarıyla. Bu kadar taşıyıcı olunca iki taşıyıcının evlenmesi halinde Akdeniz anemisi hastalığına sahip bir çocuk sahibi olmaları %25 ihtimaldir. Taşıyıcılığın hiçbir klinik anlamı olmamasına rağmen hastalığın kendi maalesef ölümcül olabilen çok ciddi kronik bir hastalıktır. Genetik danışmanlık hizmeti açısından testin yapılması, insanların bunu bilerek ne yapacaklarsa yapması açısından önemlidir.
Evet. Hocam bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebiliriz diye bir soru sormuş dinleyicimiz.
Ah, maalesef bilsek güçlendirmeyi güçlendiremiyoruz işte. Normalde bağışıklık sistemimizi sağlayan hücreler vücudun genel durumuyla ilişkilidir aslında. Yani bağışıklık sistemi zaten güçlüdür. Siz onu zayıflatmayın dememiz lazım. Hmm. Mesela sigara içiyorsanız bağışıklık hücreleriniz azalır. İşte şeker hastasıysanız bağışıklık hücreleriniz azalır. Yaşam koşullarınız kötüyse, yoğun stres altında yaşıyorsanız bağışıklık hücreleriniz azalır. O yüzden bağışıklık sistemini baskılayacak şeylere maruz kalmayın. Gerisi önemli değil aslında.
Yani Allah vergisi olarak bağışıklık sistemimiz zaten güçlü diyorsunuz.
Güçlü.
Yani.
Çok nadiren bazı hastalıklarımız var, immün yetersizlikler diye. Hmm. Allah'tan çok nadir gözüken hastalıklar ama evet, genellikle hani böyle bir kanser desek herkes çok korkuyor. Ama bağışıklık sistemi yetersiz deyince insanlar çok anlamıyor. Bunların da maalesef ciddi olanları kanser gibi adamı öldürüyorlar. Hafif olanların da çok fazla bir önemi yok. Sık nezleye sebebiyet vermekle geçip gidiyorlar. Hı. Ama hiç kimse sihirli bir formül beklemesin. Yani işte yoğurt, turşu, işte kefir vesaire tüketmenin bağışıklığı güçlendiğine ait rivayetler var. Falanca ot, filanca işte içecek çok iyi gelir. Bunların hepsi rivayet, daha kanıtlanmış hiçbir şey yok ortada. Hı. Özellikle ilaçlara çok tevessül edilmemesini özellikle tavsiye ederiz. Dünya üzerinde bağışıklığı güçlendirdiği tıp kitabına girmiş hiçbir ilaç yoktur. Bunu iddia eden ilaçların hiçbiri kanıtlanmış etkiye sahip değildir.
Eczanelerde satılan bu tür
satılıyorlar şeyler var. Satılıyorlar maalesef. Ama hiçbirinin bilimsel kanıtı yok.
Evet. Hocam bebekleri kaçıncı aydan itibaren ana baba kucağında oturur pozisyonda tutabiliriz?
Şimdi şöyle, bebeklerin normal nörolojik açıdan gelişimine bakarken 2 aylık bebek başını tutabilir, 5 aylık çocuk destekli oturabilir, 6 aylık çocuk desteksiz oturabilir. Desteksiz oturabilen çocuk bu ana kucağı adı verilen cihazlara diyelim, işte sepetlere oturtulabilirler. Hani ana kucağıdır zannediyorum sorulan, yoksa anne baba kucağına yeni doğmuştan bir tane alabilirsiniz, yani almanıza bir mahsur yok. Oturur pozisyonda tutmanızda bile çok bir mahsur yok, ağırlık merkezi güç sizde kaldığı müddetçe. Ama bizde adettir, daha bir aydan sonra bizim çocuk basıyor. Mu bastıralım mı, ne gereği var bilmiyorum ama böyle bir yarışa girilir. Ama doğru bilgi şudur: 6. aydan sonra desteksiz oturulabileceği için her yerde oturulabilir, bir mahsuru yoktur.
Evet hocam, ilginç bir soru var. Yeni doğan bebeklerin gaz sancılarını bitkisel yağlarla, parantez açmış, acı elma yağı, kekik yağı ve benzeri kullansak faydası olur mu diyor.
Şimdi şöyle, yeni doğan bebeklerde gaz sancısı infantil kolik dediğimiz hadisedir. Yüzyıllardır sebebi kanıtlanamamış, tedavisi bulunamamış durumlardan biridir. Bu bir hastalık mıdır yoksa gelişimsel bir süreç midir? Hani çekilen bu sıkıntılarla çocuk olgunlaşmaktadır diyenler bile olmuş. Ama hiçbirinin kanıtı yok. Kullanılan ilaçların hiçbirinin etkinliği kanıtlanmış değildir. İlaca ihtiyaç var mıdır, o da ayrı bir soru işareti. Yani yeni doğmuş 5 haftalık bir bebeğe bir sürü ilaç içiriyorsunuz. Niye içirdiğiniz belli değil. Bilimsel etkinlik dediğim gibi yok gerçekten. Böyle olunca şimdi acı elma yağı genellikle ya karna sürülür ya topuğa sürülür. İstediğiniz kadar sürün, hiçbir zararı olmaz. İnşallah fayda eder. Kekik vesaire gibi şeylere gelince, şimdi bir diyelim 7 yaşında bir çocuk, 15 yaşında, 50 yaşında bir yetişkinden bahsediyorsanız nane, limon, kekik istediği kadar tüketsin. İllaki bir şeylere fayda eder. Ama gaz sancısının olduğu aylar, yani 3 aya kadar olan süre zarfında bir çocuk mümkünse anne sütünden başka bir şey almasın. Alacaksa da bilimsel çalışması yapılmış, etkinliği neredeyse yok bile olsa ilaç alsın. Yani illaki bir şey alacaksa. Diğerleri belki küçük ufak tefek faydalar gösterse de bir alerjik reaksiyonla çok çok ciddi sonuçlara sebebiyet verebilir. Mümkün mertebe ağızdan bir şey içirmeyin. Dışarıdan ne sürüyorsanız sürün, çok önemli değil aslında.
Evet. Hocam yani bir dinleyicimiz acil yardım diye bir başlık atmış. Uyumama problemimiz var. Radyo eşliğinde salıncakta sallatarak uyutamıyoruz diyor.
Uyutamıyorlarsa başka türlü uyutsunlar, yani öyle
yani zor uyuyor anlamında söylüyor herhalde.
Bunun dışında uyumuyor mu dedi acaba, bilmiyorum. Allah sabır versin diyeceğiz öncelikle. Maalesef böyle bir tedavi yok.
Çocuğum yani.
Yok, şöyle bir sebebi vardır. Mesela ben geçen hafta hastanede takip edip taburcu ettiğim bir bebek, her girdiğimde cep telefonunda kayıtlı saç kurutma makinesi sesi vardı. Her odaya girdiğinde o saç kurutma makinesi çalışıyordu. Çocuk ancak öyle uyuyor. Ha, bunun bir sebebi var, bilinir. Saç kurutma makinesi, elektrik süpürgesi gibi sesleri çocuklar çok sever. Bir rivayet odur ki anne karnındayken duyulan sesleri taklit ediyor imiş bu sesler. O yüzden bu evrensel bir şey. Yani saç kurutma makinesi, elektrik süpürgesi fayda ediyor. Allah sabır versin. Hani bir tek şeyi söylemiş olalım biz gene de. Çocukların uyumamaları, işte gaz sancısı gibi, adaptasyon problemleri gibi, acemi anne baba gibi sebeplerden olur. Ama bazen idrar yolu iltihabı da böyle olur. Kulak iltihabı da böyle olur. Bir çocuk uyumuyor, hiç uyumuyor. Gece gündüz uyumuyor. Sallamak da susmuyor. Fitil kullandık, susmadı. Emmesi iyi değil, beslenmesi iyi değil. Hafif ateş var gibi durumlar varsa aman, altta yatan hastalıkları da atlamamak lazım.
Hocam krup nedir? Doğru mu soruyorum?
Doğru sordunuz. İşte bir hastalığın birkaç ismi olunca böyle oluyor. Evet. Larenjit diyelim, ses teli iltihabı diyelim. Normal şartlarda kabaca hani çenemizin boynumuzla birleştiği yer, gıdık dediğiniz yerin iz düşümü olan yerde içeride ses telleri vardır yaklaşık evet. Olarak. Ağzınızı açın, tam karşıda gördüğünüz pembe duvarda farenks dediğimiz alan. Normal basit nezleler farenjittir, yani o geniz arkası duvarın iltihabıdır. Biraz daha aşağı inerse larenjit olur diyelim, hani böyle anlatılabilir. Krupta ses telleri de iltihaplandığı için sesin rezonansı bozulur. O yüzden köpek avlar sesi gibi boğuk sesle teneke sesi gibi öksürükler, ama çok tuhaf öksürük sesleri çıkar gerçekten. Üst solunum yolu enfeksiyonudur. Hiçbir özelliği yoktur ama çocukların hava yolu bize göre çok daha küçüktür. Ses telleri evet. De şiştiği zaman hava yolunu tamamen tıkayabilir. Böyle olduğunda bir çocuğun yoğun bakıma yatması, gırtlağının delinerek hava aletine bağlanması bile gerekebilir, ihtimaldir. Çok şükür bana çok uzun yıllar evet. Hiç denk gelmedi ama görmedim de, hiç duymadım da, ama bu ihtimal vardır. O yüzden bir çocukta krup var, çok kötü sesle öksürüyor, mutlaka bir hekim arkadaş görsün. Nefes darlığı da yapıyor, acilen bir yerde görülsün demek gerekir. Ama solunum darlığı yapmıyor, acillik bir problem yapmıyorsa basit nezledir, evde de geçer.
Özellikle de gece ortaya çıkıyor herhalde hocam.
Ya bunlarda sıkıntı şu, en iyi tedavileri bunların kortizondur. Vücut da kendi kortizonunu kendi üretiyor zaten. Ama kortizonun siklik ritmi gereği gece saat 11 civarı kortizon dip yapıyor neredeyse. O yüzden kortizonsuzluktan oluyor aslında.
Evet. Hocam programımızın da sonuna geliyoruz. antibiyotiklerin yan etkilerinden nasıl korunabiliriz diye bir sorumuz var.
Bir kere mümkünse antibiyotiklerden korunun. Antibiyotiklerden korunun. Maalesef geçen gün bir gazete haber yapmış. Güzel bir espriydi. Antibiyotürk olarak yazmış başlığı. Türkiye dünyada en çok antibiyotik tüketen millet olmuşuz maalesef. Bu konuda hepimizin çok ciddi vebali var. Doktorunun, hastasının, eczacısının, ilaç firması sahibinin, devletin, denetmenlerinin, bilgilendirmekle mükellef olan kişilerin niyeyse bir antibiyotik. Son yıllarda Allah'tan bir şuur oluştu ama engel olamıyoruz. Yani anne baba kafaya koymuş bu çocuk antibiyotiksiz düzelmez diye. Doktor biliyor ki bu hastalık %80 viral, %20 bakteriyel. Evine göndersem %20 ihtimalle geri gelecek. Zaten günde 100 hasta bakıyorum. Bir de onun geri gelen %20'siyle mi uğraşacağım? Yaz antibiyotiği, %100'ü düzelsin. Aile diyor ki ya gidip geleceğim 5'te 1 ihtimalle bu düzelmeyecek. O zaman antibiyotik alacağım. Şimdiden alayım da bir daha işten güçten kalmayayım gibi. Maalesef çok çok sevimsiz sebeplerle dünya ortalamasını hak ettiğimizin belki onlarca katı antibiyotik veriyoruz. Gereksiz yere veriyoruz. Gereksiz verdiğimiz zaman asıl yan etkileri canımızı yakıyor. Yani gerekli yere verelim, yan etkisine katlanalım, bir şey değil. Çünkü doğru. Antibiyotiklerin pek çoğunun kaydeder bir yan etkisi yoktur. En sık görülenleri ciltte deri döküntüleri yapması, bağırsakları biraz sıkıntıya sokarak ishal olmasıdır. Cilt döküntüleri genelde alerjik reaksiyonlardır. Hani çok ciddi boyutlarda ise antibiyotik kestirir, bir sonraki sefer başka bir gruptan antibiyotik denenir. İshal bağırsak florasının tüketmesine bağlıdır. Dünya üzerinde aslında önemli bir ölüm sebebidir antibiyotiğe bağlı durdurulamayan ishaller. Bunlarla birlikte işte prebiyotik ajanların kullanımı gündeme gelmiş. Bu da hani ilaç sektörüne yeni bir malzeme teşkil etmiş aslında. Kullanalım mı, kesin kullanılsın mı? Destekleyen bilimsel çalışmalar var ama henüz oturmuş bir bilgi değil. Yani her antibiyotik verdiğinizde bir de probiyotik vermeye gerek yok. Yani çok istiyorsanız yoğurt yanında denebilir olsa olsa. Ama yoğurt onun eminimini bozar yani aynı anda kullanmamak şartı ile. Onun dışında çok ciddi yan etkisi yoktur. O yüzden yan etkiden korunmak için şunu yapın diyemeyiz.
Antibiyotik kullanımı bizim ülkemizde biraz daha kolay gibi anlıyorum. Yani bu kadar yüksek oranda olması, diğer ülkelerde de bu kadar kolay antibiyotik veriyor mu doktorlar?
Mümkün değil. Şimdi bizim bir standart algoritmalarımız vardır. İşte bakarsınız falanca mikrobun yaptığı zatürre, ciddi bir zatürre bu penisilinle düzelir deniyor. Penisilin bizim hani tabiri caizse 001 numaralı antibiyotiğimizdir. Pek çoğunun türevidir. Şu an en basit moleküllerden biri odur. Ama bizde kimse penisilin dozu bile bilmez. Onun çok gelişmiş 5. kuşak torunlarını kullanırız çünkü sürekli biz. Ama işte Avrupa'da pek çok gelişmiş ülkede bu algoritmlere aynen uyuluyor. Yani en basit antibiyotikten başlanıyor. Düzelmezse artırılıyor. Bu %80 viralse demiyor adam zaten. %20-30 bile viral olsa antibiyotik vermeyip bir bekleyelim bakalım diyor. Ama bizde %1 bile antibiyotik ihtiyacı varsa, ihtimali varsa direkt başlanıyor. Bu konuda devlet zaman zaman kısıtlamalar getiriyor ama o da çok mantıklı olmuyor. İşte diyor ki aile hekimleri çok antibiyotik yazıyor. Bunların yetkilerini kısıtlayalım. İşte bunlar sadece filanca antibiyotik yazsın. Diğerlerini yazmasın. Bu arkadaşları 6 sene tıp eğitimi verdiniz. Niye yazmasın? Gayet kolay yazıyor onlar da, yazmalı da. Ama işte burada hani iğne kendimize, çuvaldız başkasına. Hekimler de kendine çeki düzen verecek. Her aşamada yani en yeni aile hekimimizden en kıdemli hocamıza kadar devlet denetleme hizmetini yerine getirecek. Yani arada bir saçma sapan defter kontrolleri yapacağına gelip ya arkadaş sen işte falanca doktor hekim artık e-reçete sistemi var. Herkesin ne ilaç yazdığı belli. Ortalama yazdığın her 10 reçetede 7 tane antibiyotik yazmışsın. Bu Türkiye ortalaması 4. Sen niye 7 tane yazıyorsun ki diyebilmeli devlet. Gidip bunu denetlemeli ama bizde maalesef sağlık müdürlüğü gelip denetleme yapacaksa odada çalışma ruhsatın asılımı, protokol defterini düzgün tuttum diye bakar. Yani kimse tıbbi hatayı denetlemiyor maalesef. Belki bunların denetlenmesi daha mantıklı olur.
Hocam bu ilaç kullanımı tek taraflı değil ama yani hekimlerle alakalı değil sadece.
Tabii maalesef şu an gene reçete zorunluluğu yok bildiğim kadarıyla. Ve ilaç fiyatları da çok şükür eskiye göre çok ucuzladı. Evet. Bizim standart 10 tane antibiyotik yazsak bunun 8'i işte. Zikretmeyelim, herkes anlıyor. O antibiyotiği yazıyoruz zaten. Onun fiyatı 10 lira 15 lira. Yani bir SGK kapsamına sokup reçete yazmaya bile gerek görmüyor. Veriyor 15 liraya, alıyor vatandaş, kullanıyor.
Hocam göz altındaki mor halkaların nedeni nedir?
Onun nedeni var. Nedir sorusu bu. Ne değildir demek lazım öncelikle. Göz altı morlukları kesinlikle kansızlık demek değildir. Vitaminsizlik, mineral eksikliği, büyüme gelişme geriliği, beslenme bozukluğu demek değildir. Hiç ilgisi yoktur bu konularla. Tek alakalı olduğu konu alerjiye bir yatkınlığınız var anlamına gelir. O bölgedeki toplar damarların genişlemesine bağlı ortaya çıkar. Alerjiye yatkınlığınız ifade eder. Sadece hiç başka bir anlamı yoktur.
Peki yorgunluk, uykusuzluk, aşırı çok uyuma,
uyumama bunlar... Morluk yapmaz, bunlar... şişme ve torbalaşma yapar.
Bu farklı bunlar, bir şey.
Bu farklı, evet.
Hocam bir dinleyicimiz diyor ki çocuk doktoru seçerken nelere dikkat edilmeli diyor.
Bu çok iyiymiş. Evet, güzel. Vallahi aslında bunu bize mi sormak daha doğru olur? İşte anneler babalar bir arada gelip kendi çadırının aralarında tartışarak mı karar verseler diye değerlendirmek lazım. Bizde maalesef herkes kendi meşrebine uygun doktor seçiyor. Yani durumu tespit etmek lazım. Bir aile ilaç kullanmanın çok lüzumlu, gerekli ve pek çok dertten kurtardığına inanmışsa her gittiğinde 8-10 kalem reçete yazan bir doktor arkadaş buluyor kendine. Bir anne daha yeni doğum yapmış, kafaya koymuş. Benim sütüm yetmiyor, yetmez. Çevreden akıl veren birileri çıkmış. Mama veren bir doktor 3 seansta bulunabiliyor biraz uğraşırsanız. Maalesef 3 seans bile gerekmiyor. İlk gittiğinizde veriyorlar zaten. Bence naçizane kanaatim, ben böyle yapmaya çalıştığım için böylesi daha uygundur diye ümit ediyorum. Bir hastaya ilaç verirken, bir hastaya işte mama başlarken, bir hastadan tetkik isterken sadece o andaki boğazdaki kızarıkta doktorluk değil de o aileye doktorluk yapmak esas oluyor. Yeri geliyor, bu çocuk hastaneye yatsa iyi olur mu? Evet, iyi olur aslında ama diyorsunuz, bakıyorsunuz çocuğun 2 tane de küçük kardeşi var. Bu aile hastaneye yattığında hasta çocuk annesiyle yatacak. Geri kalana kim bakacak? Bir hekimin bunları da düşünmesi lazım diye düşünüyorum ben. Böyle olunca yani bu hassasiyetleri gözetecek, hani çocuğun işte falanca organına değil de her şeyiyle, psikolojik kimliğiyle birlikte, sosyal ortamıyla birlikte hastayı sahiplenecek bir doktor bulmakta fayda var diye düşünüyorum ben. Hani bu bir cephesi olmuş olsun. İşte az ilaç yazan doktoru tercih edin demek ne kadar doğru olur bilmiyorum. Yazdığı reçetedeki ilaç kalemine dikkat etmek, işte istediği tetkik sayısının abartılı olup olmamasına dikkat etmek. Bunlar zaten herkesin bildiği şeyler aslında.
Evet. Yani aslında da zor da bir şey aslında da hekim seçmek nasıl seçilir ki hocam? Yani bunların kriterleri daha önceden muhatap olmanız lazım ki seçebilirsiniz yani. Aynen.
Ha şu oluyor, eşin dostun kendinize tecrübelerinden istifade edebiliyorsunuz. Evet. Büyük çocuktayken bir doktor bulduysanız ona devam edebiliyorsunuz ama dediğim gibi yani bize uyan hekim değil doğru hekimi bulmak aslında esas.
Evet hocam, programımızın sonuna geldik. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Bir Nefes Saat programında yardımcı doçent doktor Fırat Erdoğan Bey ile birlikteydik. Tekrar başka bir programda görüşmek ümidiyle.